Ayrım 11, sayfa 117. Carol gömülmeden, Josh Malerman. Uğultu kasabasında çaresizlik. Konuştuğunu duymadan önce ayak seslerini duydu. Rugan ayakkabılarının sığınak odasının çakılla kaplı zemininde çıkardığı sesi. Acaba mum yakmış mıydı? Carol'a kalırsa başına gelenlerin en kötü yanı ilk andan beri ışıksızlık olmuştu. Işıksızlık. Fakat uğultu kasabasında değil, Carol orada ışık görmeyi ummuyordu kilerde. Sırf göremiyor diye ışıksız kilerin karanlığının farkında olmayacak değildi. Siyahın içindeki siyahın. Sanki evin aşağısındaki karanlık komanınkini bastırıyor. Carol'ı daha derinlere gömüyordu. Evvela Dwight'ın sıçanlarla boğuştuğunu düşünmüştü çünkü Farah bir keresinde porsuk kadar büyüğünü gördüğünü iddia etmişti ve genç kadının isterisini şu anda aklından çıkarması zordu. Işıklar kapandığında, hava durgunlaştığında, insan tehdidi ortadan kalktığında burada nelerin kol gezdiğini kim bilirdi? Fakat kesintisiz düşüşünün kasvetli rüzgarları arasında duyduğu sesin ayakkabılara ait olduğundan emindi. Zira hiçbir hayvan bu sesin ele verdiği kadar kuruntulu bir tek düzelikle hareket etmezdi. Sanki tablonun üzerinde hareketsiz yatan vücudunun yanında sallanıp duran bir sarkaç var gibiydi. Ama yine de Dwight'ın kesik kesik alıp verdiği soluklar komada duyduğu hırıltılı soluktan farklıydı. James Moxie'ye söylemek zorunda mıydı? Ona neden söyledin ki, ilgi görmek için mi? Yoksa flört mü ediyordunuz? Senin için üzülmesini mi istedin? Sözcükleri komayı adeta siyah katran damlası yağmuruna tuttu. Bu uğultu kasabasında öfkeli bir yağmurdu. Cehennemdeki cennet aşkına Carol! Volta atıyor, kesik kesik nefes alıyordu. Şu anda buraya geliyor. Bir kanun kaçağı. ''Cehennemdeki cennet aşkına Carol, ne yapabilirim, ne yapmalıyım?'' Dwight şu halde bile ondan yardım istiyordu. Dwight'ın onu öldürme planında bile Carol'ın üstüne düşeni yaparak ölmesi gerekiyordu. Carol o mavi elektriğin bir kez daha sinirlerinde dolaştığını hissetti. Öfke, korku, şaşkınlık ve hayal bile edemeyeceği kadar derin bir hüzün. Dwight, Carol'ın bilhassa stresli olaylardan sonra komaya girdiğini söyler dururdu. O halde şimdi kabullenmek zorunda bırakıldığı şey, yani Dwight'ın ihaneti ortadayken, Carol'ın daha önce hiç gitmediği kadar derinlere düşmesi mümkün müydü? Bu defa komada ne kadar kalacaktı? Hayır. Bu sözcüğü dudaklarını kıpırdatmadan haykırdı fakat beş harfin her biri onu derinlere doğru iten koyu karanlık tarafından yutuldu. Yine de hayır, kesinlikle evetten daha iyiydi. Ah, şimdi gözlerini açmak için neler vermezdi şimdi. 2 ila 4 gün sürdüğünü söylüyorsun demişti John Bowie bir keresinde. Bu da bazı düşüşlerin diğerlerinin 2 katı uzunluğunda olduğu anlamına geliyor. Yani her defasında aynı yere gitmiyorsun. Bu senin için herhangi bir anlam ifade ediyor mu? Her şeye rağmen orada da bir bitiş çizgisi, bir sahanlık olabilir mi? Carol onu son gördüğü haliyle, yalın ayak ve tabutsuz girdiği mezarın dibindeki haliyle zihninde canlandırmadan edemedi. Gerçi John'un ölüsü bile bacaklarını toplayarak Evers'ların ön verandasındaki sandalyede oturmuş, parmaklarının arasında bir bozukluk gezdirerek ona yardım etmenin yollarını arıyordu. Geliyor dedi Dwight. Sesi artık çok daha yakın, dudaklarından dökülen eceler çok daha groteskti. ''Beni öldürecek mi? Öldürecek mi? Ah Carol!'' Daha da yaklaş, sanki Carol'ın yanına diz çöküyor gibiydi. Carol adamın sesinden ağladığını anlayabiliyordu. ''Lütfen beni öldürmesine izin verme, lütfen yapma Carol!'' Carol alelade bir pat sesi duydu ve Dwight'ın yumruğunu savunmasız vücuduna değil de tablaya indirdiğini umdu. Derken Dwight gülmeye başladı. Kahkahasının sesi can çekişen bir sırtlanın, açlıktan ölmeye terk edilmiş bir hayvanın sesiydi komada. ''Birini tuttum Carol.'' ''Evet, Onu buraya varmadan durduracak birini tuttum. Hissedebildiği fakat göremediği o mavi elektrik bir kez daha üzerine çullandı. Alev alan sinir uçları içine düştüğü karanlığı aydınlatmak için hiçbir şey yapmıyordu. Moxie'yi öldürülecek diye düşündü. Sonra istemese de bunu göz önünde bulundurmak zorundaymış gibi aklından başka bir düşünce geçti. Senin için. John Bowie tekrar konuşmaya başladı. Ölü halde hala felsefe yapıyordu. Yaklaştım demişti bir keresinde. Bir elinde viski kadehini, ötekinde iskambil kağıdını tutuyordu. Bunun bir çözümü var ve o çözümü bulmaya çok yaklaştım. Ama o çözümü hiç bulamamıştı. Bulduğu söylenemezdi ve Carol onu suçlayacak değildi. Hattie bile ona yardım edememişti. Sen düşerken seni hakikaten yüksek bir yerden atsam, tabii düşeceğin yere bir güvenlik ağı gerdikten sonra, belki iki düşüş öyle ya da böyle birbirini sıfırlar. Onlarca çılgın teori, onlarca kez ona yardım etmeye çalışan annesi ve en yakın arkadaşı, İmdat diye bağırmayı denedi ama olası herhangi bir yardımın komanın içinden gelmek zorunda olduğunu biliyordu. Kendi kendine yardım etmeye mecburdu. Dwight odada volta atmaya, konuşmaya, eteğindeki taşları dökmeye devam ediyordu. Carol eğer uyanacak olursa, şu anda gözlerini açacak olursa, Dwight'ın çıplak elleriyle onu öldürmekten başka seçeneği olmadığının farkındaydı. Adamın ayakkabıları sığınakta kaygılı bir tempo tuttururken Carol Hattie'nin çalıştığını duyar gibi oldu. Annesinin durdurak bilmeyen tamiratlarının gürültüsünü, Carol'ın yere sert çarpmaması için sırt yastığını icat ettiği zamanı, huş ağacından bir başlık oyduğu zamanı, Carol kocasının bencilce döktüğü gözyaşı yağmuruna rağmen Hattie'nin çalıştığını duyabiliyordu. Dwight kanun kaçağını yüreğine saldığı korkuyu solurken, John, Carol'ın içine düştüğü muammayı çözdüğünü sandığı günkü gibi konuştu. Hasır sandalyede aniden doğrulmuş ve parmaklarını şaklatmıştı. ''Hey hey'' demişti. ''Eğer rüzgarı suratında hissediyorsan, yukarı doğru üfürüyor demektir. Ama yine de sen aşağı doğru düşüyorsun. Gözlüğünün iyiden iyiye büyüttüğü o güzel gözleri o gün ışıl ışıl parlıyordu. Bu aslında hareket etmediğin anlamına geliyor olabilir mi? Hiç kıpırdamadan oturuyor olabilir misin? Eğer haklıysam ses daha üstesinden gelinebilir bir hal almaz mı? Düşmekte olan bir kadın, hiç kıpırdamadan oturan bir kadından daha büyük bir açmaz. Bunu bir düşün Carol. Odadayken neler yapabiliyorsun? Carol bahçede gezintiye çıktıkları günleri, güneş her olsun üzerinde yükselene dek sohbet ettikleri geceleri anımsadı. John'un deyişiyle muammayı çözmeye böylesine yaklaşmasına rağmen hiçbir sonuca varamadıklarından adamın kendini nasıl da mağlup hissettiğini hatırladı. Ama şimdi Dwight sığınakta volta atmaya ve masmavi şimşeklerde Carol'un kanında ve vücudunda dolaşmaya devam ederken, Carol o günlerde belki de muammayı çözdüklerini düşündü. Yüzüstü vaziyette hiç kımıldamadan duran, ne düşen ne de yükselen bir kadın ne yapabilirdi? Sırt üstü dön diye düşündü Carol, derken inanması güç olsa da güldü. İçine düştüğü dehşete, uğradığı ihanete, kötü niyetli kocasına ve peşinde biri olduğunu bilmeyen tehlikedeki eski sevgilisi Moxie'ye rağmen Carol kendinde kahkaha atacak gücü buldu. Sırt üstü dön. John Bobby ile değiş tokuş ettikleri onca sözcüğün arasında bu ikisinden hiç bahsetmemişlerdi. Kısa süren kahkahası kanatlanarak uğultu kasabasının kıvrımları arasında gözden kaybolan ve Carol'ın yiyecek bulamayıp açlıktan öleceklerini bildiği akbabalardı. Fakat kahkahası yitip giderken yerini bambaşka bir yere bıraktı. Carol'ın daha çok işine yarayabilecek bir şeye, umuda. Rinaldo, Moxie meşhur numarasını yaptığı sırada Eberstown'daydı. O günlerde Lady Hennessy'nin genel evinde çalışıyordu ve yerlere dökülen fıstık kabuklarını, cam kırıklarını ve envai çeşit mide bulandırıcı şeyi süpürüyordu. Başka işler de yaptığı oluyordu. Çarşafları temizlemek. Şimdi bunun düşüncesi bile kovaya koşmayı istemesine neden oluyordu. Süre dolduğunda kapıları çalmak, içki raflarındaki eksikleri tamamlamak ve eğer Lady Hennessy bir fahişenin işini doğru düzgün yapmadığına kanaat getirirse, o fahişenin kafasını soğuk suya daldırmak gibi işler. Bunlar karanlık günlerdi. Evet, ama Rinaldo artık onları bir mucizeye şahit olmak için ödenmesi gereken bir tür kefaret gibi görüyordu. James Moxey, Aberystwyth'da bir düello için, daha silahını kılıfından bile çekmeden zafer kazanan Moxey, hasmını adeta zihninden çıkan bir kurşunla mıhlayışı. Rinaldo bugün de hayretler içindeydi çünkü elinde üzerinde James Moxey'nin adı yazan resmi bir kağıt parçası tutuyordu. Eline geçmemesi gereken bir kağıt parçası. Artık 50'lerine yaklaşan, evliliğinden 2 çocuğu olan, üstelik Greeksville'de rahat ve temiz bir evde yaşayan Rinaldo, karısının alnına bir öpücük kondurdu ve aynısını ufaklıklara da yapmak için içeri girdi. Akşam üstleri aile boyu kestirirlerdi ve Rinaldo bu fırsatı arka bahçedeki büyük kulübede tek başına oturup derin düşüncelere dalarak değerlendirirdi. Örtüleri oğluyla kızının ufacık çenelerinin altına kısırdıktan sonra kapıyı sessizce arkasından kapattı. Dışarı adım attığında akşamüstü havası onu biraz sakinleştirdi. Buna ihtiyacı vardı, sakinleşmeye. Güneş ışıkları çimenlik yolu yıkıyor, çizmelerini koyu bir sarıya boyuyordu. Kulübenin yanına vardığı sırada oraya kim gider ki diye fısıldadı. Çünkü bugün gergindi. Bugün parçası olmak istemediği bir şeyin parçası olmuştu. Parçası olmaması gereken bir şeyin. Onunla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir şeyin. Bugün kahramanının idam hükmünü kendi elleriyle teslim etmişti. Kulübeye girdi ve kahverengi ahşap sandığın yanına isiflenmiş olan kalın battaniyelere doğru yürüdü. Sandığın üzerinde küçük mor renkli bir kutu duruyordu. Rinaldo'nun sihir kutusu. James Moxey'nin Aberystwyth'daki gösterisini izledikten sonra Rinaldo bu zanaate merak salmıştı. Kendini battaniyelerin üzerine bıraktı ve numara kutusunun yanında duran kibrit kutusuna uzandı. Kibritlerden birini yaktığı anda küçük kulübe ve içindeki dağınıklık gözler önüne serildi. Gazete küpürleriyle dolu kutular, James Moxey adına çıkarılan aranıyor posterleri ve Rinaldo onu ortadan ikiye ayırabilir korkusuyla karısı Liliana'nın içine girmeyi reddettiği yüksekçe ahşap bir kabin. Küçük elini battaniyelerin altına soktu ve piposunu çıkardı. Sırtını battaniyelere yasladıktan sonra da piposunu tüttürmeye koyuldu. Altındaki kumaş ona yumuşamış gibi geldi çünkü battaniyelerin üzerine yayılır yayılmaz neredeyse sırt üstü uzanır olmuştu. Zihni kıssalarla doluydu. Kimi zaman güldü, kimi zaman da yüzünde ciddi bir ifadeyle gözlerini tavana dikti. Yarım saat kadar sonra tesadüfen daldığı düşüncelerden bir an için kurtulup öne doğru eğildi ve çizmelerini çıkarıp çıplak ayaklarıyla soğuk toprağa bastı. Ama üşütmekten korktuğundan ayaklarını çabucak sıcak battaniyelerin arasına soktu. Mumun ışığı tavanda dans ederken uzun süre bu pozisyonda oturdu. Dışarıda bir kurt ya da köpek uludu ve saltanatından koparılan Rinaldo olduğu yerde çabucak doğruldu. Bu ses kulübeye gelmesinin ardındaki asıl nedenin ivediliğini anımsamasına yol açmıştı. Cebinden çıkardığı kağıt parçasını yüzüne yaklaştırdı ve gözlerini kısarak o gün 7. kez okudu. James Moxey, stop. McAtoo, stop. Harrow's yolunda, stop. Topalı gönder, stop. Acil. Tüttürmek hissettiği suçluluk duygusunu azaltmamıştı. Uzun zaman önce Lady Hennessy'nin yanında çalıştığı dönemde yolda kol gezen türlü türlü kanun kaçağıyla ve kiralık katille tanışmıştı. Ve nedeninden pek emin olmasa da o adamların güvendiği biri olup çıkmıştı. Genellikle kötü olanların. O günlerde insanlara yan gözle bakan, insanları kandıran ve hatta öldüren adamlar tarafından olduğu gibi kabul görmek ona tuhaf bir rahatlama sağlamıştı. Geceleri sık sık genel evin barında oturur, yoldaki gerçek hayatın kederleriyle mucizelerine kulak kabartırdı. Erkekler de kadınlar da onun güvenilir biri olduğunu düşünüyor olmalıydı. Belki bunun nedeni nazik suratıydı, belki de pek konuşkan biri olmamasıydı. Nedeni her ne olursa olsun Rinaldo'ya çok şey, pek çok şey anlattılar. Görünüşe bakılırsa çoğu kanun kaça onunla konuşurken kendini günah çıkarıyor gibi hissediyordu. Haliyle kısa süre içinde genel evdeki görevinden terfi etti. İnsanları dinlemeyi seven biri oluşu kanun kaçaklarının mesajlarını, telgraflarını ve sıklıkla yasa dışı notlarını getirip götüren, göze batan hiçbir özelliği olmayan ideal bir aracıya dönüşmesine neden oldu. Lady Hammersley'in genel evinde geçirdiği pek çok gece kendini elinde şimdikine benzer, genellikle belalı bir kanun kaçağının en az kendisi kadar belalı, başka bir kanun kaçağına yazdığı bir kağıt parçası tutar halde bulurdu. ''Bunu Johansen'e ulaştır, tamam mı? Yakında burada olacak.'' ''Bana bir iyilik yapar mısın? Ama sakın kimseye çaktırma.''
''Hop, küçük Rinaldo, bana bir iyilik yapsana.''
Lafayette selamlarımı ilet. Rinaldo verdiği hizmet sayesinde yolda nam salmıştı ama ne yazık ki şöhretini James Moxley'ninkiyle aynı nedene borçlu değildi. Ona şöhretini kazandıran sihir değildi. Aberystwyth'taki Rinaldo, konuşman gereken adam o. Rinaldo'ya mı bıraktın? Aberystwyth'takine. Hani şu Lady Hennessy'nin mekanında çalışana. Kim olduğunu biliyorsun işte. Rinaldo düz bir adam olduğundan yerleri paspaslarken yüzünde hangi ifade varsa bu kağıtları alırken de aynı ifadeyi takınırdı. O günlerde çok daha toy olduğundan ilettiği mesajların sonuçlarını pek umursamazdı. O adamların da kadınların da kötü insanlar olduklarını bilir, mesajlarda hitap edilen kişilerin de onlardan daha iyi olmadığını düşünür fakat pek sorumluluk hissetmezdi. Ne de olsa tek yaptığı kağıt parçalarını birinin elinden alıp ötekinin eline vermek değil miydi? Lady Hennessy'nin mekanının en temiz adamları bile çamurun içine çekmek gibi bir huyu vardı ve Greeksville'deki hayatından pek memnun olan Rinaldo daha fazla pisliğe bulaşmadığı, orada daha fazla kalmadığı için kendini şanslı hissettiğini söyler dururdu. Rinaldo bir kez daha piposuna uzandı. Bugün o şüphe uyandıran ilişkiler yeniden canlanmıştı. Bu nasıl oldu diye düşündü, duman dudaklarının arasından sıyrılıp yükselirken. Hala şaşkındı. Kulübenin tavanı ona elle tutulur bir yanıt vermedi. James Moxley'nin Aberystwyth'ta yaptığı şeyin gerçek sihir olduğuna dair hiçbir şüphesi yoktu. Elbette şimdiye dek herkesten benzer teoriler duymuştu. Erkekler iskambil oynarken, barda içerken, at arabası beklerken o konuda konuşmaktan hoşlanırdı. Çoğu o anı inceden inceye değerlendirirdi. Dişsiz sarhoşlar Moxley'nin yaptığına el çabukluğu derdi. Kanun adamları onun da bir kiralık katil olduğunu iddia ederdi. Genç kanun kaçakları nasıl yapılacağını bir türlü çözemezdi. Ama kimse olaya Rinaldo kadar yakından tanık olmamıştı. James Moxley, Daniel Prowse'la Dunkle sokağındaki bir hendekte karşılaşmıştı ve daha Moxley elini kımıldatmadan Prowse'un göğsü koyu kırmızı bir ıslaklıkla patlayıvermişti. Prowse'un pembe gömleğinden fışkıran kan Rinaldo'nun belleğinden asla silinmeyecekti. Aniden pike yapan kırmızı bir kuzgun sürüsü göğe doğru yükselen ölü bir kardinal kuşu. Rinaldo kim bilir kaç kez kafası güzelken Aberystwyth hakkında atıp tutarak Liliana'nın kafasını ütülemişti. Karısı onu dinlerken gözlerini öyle çok devirirdi ki Rinaldo kadının gözlerinin hala yuvalarından düşmemiş oluşuna şaşardı. Yine tüttürdüğünden o yılları iyi hatırlıyordu. Liliana ile birlikte Greeksville'e taşındıkları Rinaldo'nun yok etme kutusunu satın aldığı ve Liliana'nın da kutuya girmeyi kabul ettiği zamanları. Ama ne kadar denerse denesin kadını yok etmeyi başaramamıştı. Ta ki Liliana karşısına geçip de olayın püf noktasını açıklayana kadar. Aynalar demişti kadın. Moxley'de ayna mı kullanmıştı? Hem de kör edici parlaklıktaki güneşin altında. Onca kalabalığın gözleri önünde. Rinaldo o günlerde muhteşem James Moxley'e üzenerek pek çok numara öğrenmişti. Aradan geçen yıllar boyunca kulübesinde ona sonsuz keyif veren çok sayıda oyuncak, iskambil kağıdı, oyun ve numara biriktirmişti. Piposunu tüttürür ve genellikle Moxley'nin Aberystwyth'ta sergilediği hüneri tekrar tekrar zihninde canlandırırdı. Evet, alelade bir patlama olmuş, bir silah ateş almış ama yine de tek bir silah çekilmemişti, öyle mi? Rinaldo o anı bir kez daha zihninde canlandırdı. Fakat bu defa her zamanki coşkusundan eser yoktu.
Suçluluk dedi Rinaldo mum ışığı da aydınlanan tavana doğru yükselerek gitip giden dumanı izlerken. Hakikaten şu anda boğuştuğu şey suçluluk duygusuydu. Ağır bir sargacın tatsız bir şekilde ileri geri sallanışıydı.
Suçluluk.
Bugün Rinaldo bir mesaj teslim etmişti. Bugün postaneye bir kağıt parçası götürmüş ve az önce kulübesindeki mumun ışığında okuduğu sözcükleri güneye, Makatuna, James Moxie'nin yuva olarak gördüğü yere göndermişti.
11. ayrımın sonu. Sayfa 127.